Dante, İlahi Komedya, Araf, 1. Kanto. Azgın denize ardında bırakan düş gücümün küçük teknesi, dingin suları girince şişirdi yelkenini. İnsan ruhunun arınıp da cennete çıkmayı hak ettiği ikinci beldeyi anlatacağım şimdi. Ey kutsal esin perileri, değil mi ki sizinim? Ölü şiir burada dirilsin. Kaliope de buraya gelsin. Bahtsız Pieridesler de bağışlanma umudu bırakmayan sesiyle türküme eşlik etsin. Duru havada ilk daireye bile yayılan doğu kökenli güzelim yahut rengi, gözlerimle yüreğimi karartan ölü havadan çıkınca yeniden yaşama sevinci doldurdu bakışlarımı. Sevdayı körükleyen güzel gezegen gülümsetiyordu doğuyu bir baştan bir başa. Kendine eşlik eden balıkları gizlerken. Sağ yana dönüp de öbür kutba bakınca 4 yıldız gördüm. Kimse görmemişti bunları ilk insanlar dışında. Keyfini sürüyordu gök, bunların alevlerinin. Ey güzel toprakları, dul say kendini görmediğin için bu alevleri. Özlerimi bunlardan ayırıp da arabanın gözden gittiği öbür kutba dönünce biraz, yanımda tek başına yaşlı birini gördüm. Öyle saygıdeğerdi ki hiçbir çocuğun babasına bunca saygı göstermesi beklenmezdi. Ak teller karışmıştı uzun sakalına. Göğsüne 2 örgü gibi inen saçları da öyleydi. 4 kutsal ışığın ışınları yüzünü öyle aydınlatıyordu ki sanki güneş vurmuş gibi görüyordum onu. Karanlıklar ırmağı boyunca giderek öncesiz sonrasız zindandan kaçan ''Sizler kimsiniz?'' dedi, saygın sakalını sallarken. ''Kim yol gösterdi size? Cehennem madisini sürekli karanlık kılan derin geceden çıkarken kim oldu feneriniz? Aşağıda yasalar mı kalktı? Yoksa lanetlilerin mağaralarıma gelmelerine izin veren yeni bir karar mı alındı?'' Bunun üzerine rehberim beni tuttu, saygılı bir konuma getirdi gözlerimi, dizlerimi. Sözleriyle, elleriyle, işaretleriyle. Sonra yanıt verdi. Kendiliğimden gelmedim. Gökten bir kadın indi. Onun isteği üzerine bu kişiye eşlik ettim, yol gösterdim. Gerçek kimliğimizi açıklamamı istiyorsun belli ki. Karşı gelmem düşünülemez bu isteğine. Bu kişi hiç görmedi son gecesini. Ama çılgınlığı yüzünden öyle yaklaştı ki neredeyse tüketecekti günlerini. Dediğim gibi onu kurtarmak için gönderdiler beni. Yoktu başka yol girdiğim yoldan başka. Ne kadar suçlu varsa gösterdim ona. Şimdi de gözetimin altında arınan ruhları göstermek istiyorum. Onu nasıl getirdiğimi anlatmak uzun sürer. Yukarıdan inen bir güç yardım etti de seni görüp işitmesi için yol gösterdim ona. Buraya gelişini ne olur hoş karşıla. Özgürlüğü arıyor o. Özgürlüğün değerini uğrunda can verenler bilir en iyi. Sen de bilirsin, çünkü ölümden acı duymadın. Utica'da orada bıraktın, büyük gün gelince ışıyacak giysini. Yasalara karşı çıkmadık biz. Bu kişi canlı ve Minos bağlamadı beni. Ey kutsal ruh, saf gözleri, sahip çıkman için hala sana yalvaran Marzia'nın bulunduğu dairedenim ben de. Onun sevgisi adına izin ver bize. Bırak da girelim 7 ülkene. Aşağıda adının geçmesine üzülmezsen selam götürürüm ona senden. Gözlerim Marzia'yı çok severdi öbür taraftayken ben, dedi. Yerine getirirdim her isteğini. İblisin ırmağının karşı kıyısında kaldığı için ben ayrıldıktan sonra çıkan bir yasa gereğince etkileyemez oldu artık beni. Ama dediğin gibi seni gökteki bir kadın gönderdiyse gerek yok bunca söze. Onun adına istemen yeterli. Hadi yürü. Önce biraz saz dola şu adamın beline. Sonra da yüzünü yıka iyice. Temizlensin kirleri. İlk cennet görevlisinin önüne bulanık gözlerle çıkması doğru olmaz. Bu küçük adanın sahillerinde dalgaların dövdüğü nemli toprak üstünde sazlar biter. Yapraklı bitki, gövdeli bitki de burada yaşayamaz. Çünkü dalgalara karşı koyamaz. Buradan geri dönmeniz doğru olmaz. Yükselmeye başlayan güneş, tırmanmaya elverişli yamacı gösterir şimdi. Bunları dedi, çekilip gitti. Bir şey demeden kalkıp rehberime sarıldım. Gözlerinin içine baktım. Dedi ki, oğul peşimden yürü, geri dönelim. Bu ova buradan iniyor kıyıya. Ağaran gün önünden kaçan karanlığın son saatlerini kovalıyordu. Uzaktan denizin hışıltısı geliyordu. Yitirdiği yola kavuşan ve o zamana dek boşuna dolaştığını anlayan biri gibi yürüyorduk ıssız vadide. Çiğin güneşe dayandığı, serinlik nedeniyle ağır buharlaştığı bir yere geldiğimizde ustam iki elini açtı. İnce otların üstünde dolaştırdı. Bunu niçin yaptığını anlamıştım. Gözyaşlarımla ıslanmış yanaklarımı uzattım. Cehennemin saklamış olduğu rengimi açığa çıkardı o da. Issız kıyıya vardık sonra. Bu sulardan açılıp da geri dönmeye başaran kimse olmamıştı daha. Başkasının dediği gibi. Belime saz doladı burada. Öyle bir saz seçti ki, inanmayacaksınız ama o boynu bükük bitkiyi derleyince hemen bir yenisi bitti yerinde. İkinci kanto. Meridyen dairesinin doruk noktası, Kudüs'ün üstünü örttüğünde ufka ulaşmıştı güneş de. Karşı dairede yol alan gece ise, uzayınca elinden düşen teraziyle birlikte Ganj'dan çıkmaktaydı. Ve bulunduğum yerde güzel Aurora'nın pembe beyaz yanakları turuncuya çalıyordu yaşı ilerledikçe. Deniz kıyısındaydık biz yine. Gideceği yol aklından çıkmayan, yüreğiyle yürüyüp bedeniyle duran bir yolcu gibi. Gün ağarırken batıda, denizden yükselen yoğun sisin arkasında Mars nasıl kızla çalarsa, o sırada erişilmez bir hızla denizden öyle bir ışığın geldiğini gördüm. Şimdi de görebilsem keşke. Soru sormak için rehberime gözlerimi çevirip de sonra yeniden bakınca daha parlak, daha büyük göründü gözüme. Ardından ışığın çevresinde ne olduğunu bilmediğim bir beyazlık belirdi. Altından da bir başka beyaz geldi. İlk beyazlar kanada dönüştüğünde rehberim bir şey dememişti daha. Ama kayıkçıyı tanıyınca ''Diz çök, çabuk diz çök'' diye seslendi. ''Kavuştur ellerini, gelen Tanrı'nın meleği. Böyle görevliler göreceksin bundan sonra. Gördüğün gibi insan yapısı gereçleri küçümsüyor. Kürek de, yelken de kullanmıyor. Bunca ırak kıyılar arasında kanatlarıyla yol alıyor. Bak kanatlarını nasıl gökyüzüne kaldırıyor. Ölümlü tüyler gibi dökülmeyen, ölümsüz tüyleriyle havayı nasıl dövüyor. Kutsal kuş bizden yana yaklaştıkça parlaklığı arttı. Sonunda ışığa dayanamaz oldum, gözlerimi yumdum. O da kıyıya yanaştırdı, neredeyse suya değmeyen ince yapılı hızlı kayığını. Göklerden gelen kayıkçı kıçta duruyordu. Çevresine nurlar saçıyordu. Kayıkta yüzü aşkın ruh oturuyordu. İsrail Mısır'dan gidince diye başlayan mezmuru söylüyorlardı hep bir ağızdan. Sonra kayıkçı istavros çıkardı. Herkes kendini kıyıya attı. O da hızla dönüp gitti geldiği gibi. Burada kalanlar belli ki yörenin yabancısıydı. İlk kez görülen bir yere bakar gibi çevrelerine bakıyorlardı. Güneş ışığını her yere saçıyordu. Çünkü gökyüzünden çoktan kovalamıştı Oğlak Burcu'nu, soylu okları ve yeni gelenler bizden yana döndüler. Dağa giden yolu biliyorsanız eğer bize de gösterin dediler. Vergilius yanıt verdi. Belki buraları tanıdığımızı sanıyorsunuz. Oysa biz de yolcuyuz sizin gibi. Az önce bir başka yoldan buraya vardık. Öyle çetin, öyle sarptı ki yokuş çıkmak bizim için çocuk oyuncağı artık. Ruhlar soluk aldığımı, hala yaşadığımı görünce sapsarı kesildiler. Şaşırmış göründüler. Zeytin dalı tutan ulağın çevresini haber almak isteyenlerin sarıp da itişip kakışması gibi, bu talihli ruhlar da yüzüme bakmaya koyuldular. Güzelleşmeye gitmeyi unuttular. İçlerinden biri öne çıktı, boynuma sarıldı büyük bir sevgiyle. Aynı şey yapmak zorunda kaldım ben de. Ama içi boştu gölgenin. Tam üç kez ellerimi gövdesine doladım. Üçüncüde ellerimle havayı kucakladım. Şaşkınlık kaplamış olmalı ki benliğimi, gölge gülümseyip geri çekildi. Ona doğru bir adım attım ben de. durmamı söyledi yumuşak bir sesle. O zaman kim olduğunu anladım. Biraz kalmasını istedim, benimle konuşsun diye. Ölümlü bedenimle nasıl sevdimse seni, bedensiz de seviyorum. Peki sen ne arıyorsun burada? Diye yanıt verdi. Sevgili Casella, bu gezimin nedeni buraya dönebilmek isteği. Sen niye hala buradasın? Dedim ben de. Dedi ki, bana kimse haksızlık etmedi ama istediğini istediği zaman götüren kişi geçitten geçmemi kaç kez engelledi. Kararı haklı bir gerekçeye dayanıyor doğrusu. 3 aydır her isteğini nazlanmadan kayığını alıyor. Teveri'nin tuzunun arttığı kıyıya geldiğimde yine öyle davrandı, beni de aldı. Şimdi ırmağın ağzına yöneltti kanatlarını. Çünkü hep oradan alır Acheron'a gitmeyecek ruhları. Dedim ki yeni bir yasa yasak getirmediyse, belleğinden de silmediyse, bütün kaygılarımı gideren, sevda ezgisini söylesen de, cismimle buraya gelirken yorgun düşen ruhum dinlense. Aklımdan çıkmayan sevda şarkısını öyle bir tatlı sesle söylemeye koyuldu ki, kulaklarımda çınlıyor hala. Ustam da, ben de, oradakilerle birlikte onu dinledik, kendimizden geçmiş gibi. Hiçbir şey düşünmez olmuştuk sanki. Dikkat kesilmiş, şarkıyı dinliyorduk ki, birden saygın yaşlı seslendi. Tembel ruhlar, bu ne hal böyle? Bu ne aymazlık, bu ne umursamazlık? Hemen dağa çıkın, Tanrı'nın size görünmesine engel olan kabuğunuzu bırakın. Kendilerini ürkütecek bir şey olursa, bu tehlike karşısında nasıl bırakırsa emlerini, bu acemi ruhlar da hemen kesti şarkı söylemeyi. Nereye gittiğini bilmeyenler gibi yamaca yöneldiler. Bizim gidişimiz de daha yavaş değildi. 3. Kanto. Ruhlar birden kaçışıp da adaletin ceza dağıttığı dağa doğru dağılınca daha da sokuldum güvenilir dostuma. O olmasa nasıl gelirdim buralara? Kim çıkartırdı beni dağa? Ustam sanki kendisiyle hesaplaşıyordu. Ufacık bir hata bu onurlu temiz ruhta büyük üzüntüye yol açıyordu. Her davranışın saygınlığını azaltan telaştan uzaklaşınca ayakları, aklımın daha önce sınırlı ilgi alanı genişledi. İstekle doldu sanki. Sulardan çıkıp göklere yükselen tepeye çevirdim bakışlarımı. Arkamda ışıyan güneşin kızıl ışınları gövdemin önüne gelince kırılıyordu. Gövdem ışınları engelliyordu. Görünce önüme düşen gölgemi, tek başıma kalmış gibi korkuyla başımı yana çevirdim. ''Yoksa korktun mu?'' dedi destekçim benden yana dönerek. ''Yanında olduğumu, yol gösterdiğimi unuttun mu? Gölge veren bedenimin gömülü olduğu yerde çoktan akşam oldu. Napoli'deki bedenim Brandizio'dan alındı. Seni şaşırtmasın önümde gölge olmayışı. Göklerin birbirlerinin ışınlarını kesme işine de şaşırayım deme.'' Tattırmak için soğuğu, sıcağı, acıyı, kutsal güç böyle bedenler yaratıyor. Ama gizini bize açıklamıyor. 3 kişilikli bir özün izlediği sonsuz yoldan, bizim aklımızın da geçebileceğini sananın zoru olmalı aklından. İnsanlar kuyuya ile yetinmeyi bilmeli. Her şeyi görebilmeleri söz konusu olsaydı, Meryem'in doğurmasına gerek kalmazdı. Böyle istekler peşinde koşanların sonuç elde edemediklerini, sonsuz bir acıya gömüldüklerini gördünüz. Sözünü ettiklerim Aristo, Platon ve daha niceleri. Bunları dedi, başını öne eğdi. Sustu, canı sıkılmış gibi. Dağın eteğine varmıştık bu arada. Öyle dikti ki önümüzdeki kaya, hiçbir ayak tırmanamazdı buraya. Turbiye ile Lerisi arasındaki dağlarda en bozuk, en ıssız yol bile geniş, rahat bir merdiven sayılırdı bunun yanında. Ustam, kanadı olmayanların çıkmasına elverişli yamaç, kim bilir hangi yönde, dedi. Yürümeye ara verdi. O başını öne eğmiş, gideceğimiz yolu aklında tasarlıyor, ben de kayanın tepesine bakıyordum ki, sol kolda bize doğru gelen bir dizi ruh belirdi. Öyle yavaş yürüyorlardı ki, belli bile olmuyordu yürüdükleri. Usta dedim. Kaldır gözlerini, karar veremiyorsan tek başına, gelenler yardım edebilir sana. Onlara baktı, kendine güveni geldi. Yavaş yürüyorlar, biz gidelim yanlarına, sen de ferah tut yüreğini oğul, dedi. Biz 1000 adım atmıştık ama onlar hala usta bir elin attığı bir taşın aşabileceği uzaklıktaydılar. Ve yüksek yarın yalçın yamaçlarına kaçıştılar. Kuşkulu bir şey görüp de durup bakanlar gibi kıpırdamadan durdular. ''Ey Tanrı'nın bağışladığı cennetlik ruhlar!'' diye Vergilius söze girdi. ''Hepinizin dört gözle beklediği Erinç adına söyleyin bize, dağa çıkmaya elverişli yol nerede?'' ''Zaman yitirmek değer bilenler için çok kötü de, ağıldan nasıl önce bir, sonra iki, sonra üç koyun çıkar da ötekiler içeride kalırsa, ürkek, gözleriyle başları öne eğili, ilk koyunun yaptığını ötekiler de yaparsa, öndeki durunca ötekiler de bilmeden nedenini sessizce onun yanında toplanırsa, tıpkı bunun gibi talihli kalabalığın başı da bize doğru yürüdü. Onurluydu yürüyüşü, utangaçtı yüzü. Sağ yanımda ışığın kırıldığını, gölgemin kayaya yansıdığını görünce önde yürüyenler durakladı. Sonra biraz gerilediler. Onları izleyenler de aynı şeyi yaptı, bilmeden nedenini. Bu gördüğünüz bir insan bedeni. Bu yüzden gölgesi vuruyor yere. Siz sormadan açıklıyorum size. Şaşırmaya kalkmayın. Bu duvarı göklerin desteğiyle aşmaya çalıştığını aklınızdan çıkartmayın. Ustam bunları dedi. O saygın kişiler de ellerinin tersiyle işmar ettiler. Geri dönün, önümüzden yürüyün dediler. Sonra söze girdi içlerinden biri. Kim olursan ol, yürürken bana çevir gözlerini. Ve düşün, yeryüzünde beni görüp görmediğini. Dönüp dikkatle baktım. Yakışıklıydı, sarışındı. Soylu bir görünüşü vardı. Kaşlarından biri ortadan yarılmıştı. Sıkılarak onu görmediğimi söyleyince, ''Gör şimdi'' dedi. Göğsünün üstündeki bir yarayı gösterdi. ''Adım Manfredi. İmperatoriçe Costanza babamın anası. Aragon'la Sicilya'ya onur katanların anası güzel kızıma git, geri dönünce. Gerçeği anlat ona, başka şeyler söyleyen varsa. Ölümcül iki vuruş vücudumu deşince, hoşgörüsünü kimseden esirgemeyene teslim ettim kendimi gözyaşları içinde. Günahlarım korkunçtu ama sonsuz bağışlayıcının kolları uzundu. Başvuran herkesi bağrına basıyordu. Clemente'nin peşime taktığı Cosenza papazı eğer iyi okumuş olsaydı Tanrı'nın kitabını, gövdemin kemikleri hala Benevento yakınlarındaki köprünün sonunda ağır taşların altında olacaktı. Oysa sönmüş mumlarla götürüldükleri krallık toprakları dışında, ta Verde kıyısında yağmurda ıslanıyor. Rüzgarda savruluyor şimdi. Umut çiçeği açtığı sürece onların ahı yok etmez sonsuz sevgiyi, geri dönmeyecek biçimde. Kutsal kiliseye karşı çıkıp da ölen biri, pişmanlık getirse bile sonunda, hata ettiği sürenin 30 katına eşit bir süre boyunca bu kıyının dışında kalmak zorundadır. Bu süreyi ancak iyi dualar azaltır. İyi yürekli Costanza'ya bu engeli ve beni nasıl gördüğünü söylersen mutlu edersin beni. Çünkü onların yardımıyla çok yol alınıyor burada.''